Ayrım 15, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 139. Gelelim Krylov'a. Pierre Stepanovich'in Krylov'un intiharından yararlanmayı tasarladığı an gelmiştir. Krylov neden canına kıyacaktır acaba? Pierre Stepanovich onu sorguya çeker. Peki anlayamaz. Bir daha yoklar, anlamak istemektedir. Krylov'un son anda görüş değiştirmesinden, elinden kaçmasından korkmaktadır. Ama hayır. Daha sonraya bırakmayacağım der Krylov. Şimdi öldürmek istiyorum kendimi. Pierre Stepanovich ile Krylov arasındaki konuşma oldukça karanlık kalmaktadır. Dostoyevski'nin kafasında bile pek karanlık kalmıştır çünkü. Gördüğünüz gibi Dostoyevski düşüncelerini doğrudan doğruya değil, hep romanlarında konuşan kişiler aracılığıyla, bu düşünceleri mal ettiği bunların yorumcusu olan kişiler aracılığıyla dile getirmektedir. Krylov çok garip bir hastalığa yakalanmıştır. Birkaç dakika sonra canına kıyacaktır ve sözleri apansız birbirini tutmazdır. Bu karman çorman sözler arasından Dostoyevski'nin kendi düşüncesini bulup çıkarmak bize düşmektedir. Krylov'u intihara götüren düşün, Pierre'in anlayamayacağı gizemli bir düşündür. Eğer Tanrı varsa her şey ona bağlıdır ve ben onun istenci karşısında hiçbir şey yapamam. Eğer yoksa her şey bana bağlı demektir ve bağımsızlığımı ileri sürmem gerekmektedir. Kendimi öldürerek bağımsızlığımı en kusursuz biçimde olumlayacağım. Beynimi yakmak zorundayım. Ve daha sonra, Tanrı gerekli, bu yüzden de var olmak zorunda. Elbette çok doğru dedi Pierre Stepanovich. Çünkü tek bir düşünce vardı, Krylov'u yüreklendirmek. Ama biliyorum ki Tanrı yok ve olamaz da. Bu çok daha doğru. İki inançlı insanın yaşamaya devam edemeyeceğini nasıl oluyor da anlamıyorsun? Beynini yakmalıdır değil mi? Nasıl oluyor da bunun kendini öldürmek için yeterli bir neden olduğunu anlamıyorsun? Ama canına kıyan ilk insan siz olmayacaksınız ki. İntihar etmiş bir sürü insan var. Onların bu işi yapması için bir neden vardı. Hiçbir nedene dayanmaksızın, yalnız bağımsızlığının gerçekliğini göstermek üzere canına kıymış adam çıkmadı daha. Ben bu türün ilki olacağım. Pierre Stepanovich yine bu adam kendini öldürmeyecek diye düşündü. Biliyor musunuz diye söze başladı sinirli bir sesle. Sizin yerinizde olsam bağımsızlığımı kanıtlamak için kendimden başka birini öldürürdüm. Böylece yararlı olurdunuz. Eğer korkmazsanız böyle birini gösteririm size. Adı geçen yapıt 2, sayfa 334, 336 ve 337. Ve Pierre bir an için Krylov'un intihardan kaçınması halinde suçunu ona yüklemek yerine Shatov'u Krylov'a öldürtmeyi düşünür. Hadi gelin bugün canınıza kıymayın. Bu işe başka bir çözüm yolu buluruz. Başka birini öldürmek bağımsızlığımı kanıtlamanın en alçakça biçimi olur. Ve sen tepeden tırnağa içindesin bu alçaklığın. Ben sana benzemem. Bağımsızlığın doruğuna ulaşmak istiyorum ben ve kendimi öldüreceğim. Adı geçen yapıt 2, sayfa 337. İnançsızlığımı olumlamak zorundayım diye devam etti Krylov, odayı kocaman adımlarla arşınlayarak. Bence Tanrı'yı yatsımaktan daha yüce inanç yoktur. Benim insanlık tarihim kendime göredir. İnsanoğlu kendini öldürmeden yaşayabilmek için yarattı Tanrı'yı. İşte bu ana kadarki insanlık tarihinin özeti. Dünya tarihinde ilk ben Tanrı'nın varlığı konusundaki uydurmayı yatsıdım. Dostoyevski'nin tam bir Hristiyan olduğunu unutmayalım. Krylov'un bu sözünde bize gösterdiği şey de bir bozgun, bir yenilgidir. Dostoyevski daha önce söylediğimiz gibi ancak kendinden vazgeçişte görüyor kurtuluşu. Ama burada yeni bir düşünce beliriyor. Size yine Blake'ten bir cehennem atasözü aktaracağım. If others had not been foolish, we should be so. Eğer başkaları çılgınlık etmeseydi, bu iş bize düşecekti. Ya da biz çılgınlık etmeyelim diye başkaları daha önce bu işi yapmak zorunda kaldı. Krylov'un yarı çılgınlığına kendini harcama düşüncesi de karışmaktadır. Ben başlayacağım, kapıyı açacağım. Her ne kadar Krylov'un böyle düşünler besleyebilmesi için Dostoyevski bunların hepsini desteklememektedir. Çünkü bunlar başkaldırıcı düşüncelerdir. Hasta olması gerekliyse de bunlarda gene de bir doğru payı bulunmaktadır. Krylov'un bu düşünceleri besleyebilmek için hasta olmak zorunda kalışı sonradan bizim bunları hasta olmaksızın besleyebilmemiz içindir. İşe ilk başlayan kimse diye sürdürdü Krylov, mutlaka kendini öldürmelidir. Yoksa işe kim başlayacak, kim kanıtlayacak bunun doğruluğunu? İşe başlamak ve kanıtlamak için mutlaka kendi canına kıyacak olan benim işte. Hala Tanrı'nın ardından gidişim zor yüzünden ve ben mutsuzum çünkü bağımsızlığımı olumlamak zorundayım. Herkes mutsuz çünkü herkes özgürlüğünü olumlamaktan korkuyor. Eğer insanoğlu bugüne dek bunca mutsuz, bunca zavallı ola geldiyse, sözün en yüce anlamında özgür davranmaktan çekindiği ve bir okul çocuğu bağımlılığına razı olduğu içindir. Ama ben bağımsızlığımı olumlayacağım. Tanrı'ya inanmadığıma inanmak zorundayım. İşe başlayacağım, bitireceğim ve kapıyı açacağım ve herkesi kurtaracağım. 3 yıl boyunca tapacağım şeyin özel niteliğini aradım, durdum ve sonunda buldum. Benim taptığım şeyin niteliği bağımsızlık. Boyunduruk altında olmayışımı ancak bu yolla en büyük ölçüde gösterebilirim. Benim o yeni ve korkunç özgürlüğümü ancak bu yolla ortaya koyabilirim çünkü korkunçtur bu özgürlük. Boyunduruk altında olmadığımı göstermek, yeni ve korkunç özgürlüğümü olumlamak için kıyacağım canımı. Adı geçen yapıt 2, sayfa 339. Krylov burada gözünüze ne denli dinsiz gözükürse gözüksün, şuna emin olun ki Dostoyevski bu kişiyi yaratırken İsa kavramıyla, insanlığın kurtuluşu uğruna kendini çarmıha gerdirme özverisinin gerekliliğiyle büyülenmiş durumdadır. İsa'nın çarmıha gerilmek zorunda kalışı, biz Hristiyanlara aynı ölümle ölmeksizin Hristiyan olabilmeyi kolaylaştırmak için değil miydi? Eğer Tanrıysan kurtar bakalım kendini derler İsa'ya. Eğer ben kendimi kurtarırsam siz yanarsınız. Sizi kurtarmak için kendimi gözden çıkarıyor, canımı size adıyorum ben. Yazışmaların Fransızca çevirisinin sonundaki ek bölümden aldığım şu birkaç satır, Krylov'un kişiliğine yeni bir ışık getiriyor. İyi dinleyin bu sözümü. İsteyerek, tam bir bilinçle ve her türlü zorlamadan uzak olarak yapılmış bir özveri, başkaları uğruna kendini gözden çıkarma bence kişiliğin gelişmesini, insanın yüceliğini, kendine egemen oluşunu en büyük istenci gösteren belgedir. Canımı isteyerek başkalarına adamak, herkesin iyiliği için kendini çarmıha gerdirmek, ateşe attırmak, bütün bunlar ancak güçlü bir kişilik gelişimiyle mümkün olabilir. Son derece gelişmiş, kişilik olduğunun bilincine bütünüyle varmış kişi, kendisi için artık hiçbir işe yaramaz, yani başkalarının da aynı biçimde özgür, mutlu kişilikler olabilmesi uğruna kendini gözden çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Doğanın yasası böyle. Doğa yasalarına uygun insan buna ulaşmaya çalışır. Yazışmalar sayfa 540. Gördüğünüz gibi Krylov'un sözleri ilk bakışta bize tutarsız gözükse de bu sözler aracılığıyla sonunda Dostoyevski'nin kendi düşüncesini yakalayabiliyoruz. Kitaplarından çıkarılacak dersi bütünüyle bulup çıkarmaktan ne denli uzak olduğumu seziyorum. Bir kez daha yineleyeyim ki bilinçli ya da bilinçsiz olarak benim burada özellikle aradığım şey kendi düşünceme en yakın düşecek yanlardı. Hiç kuşkusuz başkaları bu yapıtta başka şeyler bulabilir. Ve son dersimin bitimine eriştiğim şu anda sizler benden bir sonuç bekliyorsunuz elbet. Dostoyevski bizi nereye götürüyor ve bize öğrettiği temel şey nedir? Kimileri Dostoyevski'nin kargaşacılığa duyduğu tiksintiyi de çok iyi bilmelerine karşın onun bizi dosdoğru Bolşevikliğe götürdüğünü söyleyecektir. Ecinliler başından sonuna kadar Rusya'yı peygamberce eleştiren bir kitaptır. Ama yerleşik yasalara karşı yeni değer ölçüleri getiren her insan, tutucu kişinin gözünde her zaman kargaşacı olacaktır. Dostoyevski'de düzensizlikten başka bir şey görmek istemeyen tutucularla ulusçular, onun bize hiç yararlı olamayacağı sonucuna varıveriyorlar. Ben onların bu karşı çıkışlarını Fransa'nın dehasına küfretmek gibi gördüğümü söyleyeceğim. Dışarıdan yalnızca bize benzeyen, içinde kendi düzenimizi, kendi mantığımızı ve bir bakıma kendi imgemizi bulabileceğimiz şeyleri almak istemekle büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Evet, Fransa biçimlendirilmemiş olandan tiksinti duyabilir ama bir kere Dostoyevski biçimden yoksun değildir. Tam tersine yalnız onun güzellik kuralları bizim Akdenizli kurallarımızdan ayrıdır. Hem bu ayrım daha fazla olsa bile Fransa'nın dehası, mantığı bir düzene sokulması gereken şeye uygulanmayacak da neye uygulanacak acaba? Yalnızca kendi imgesine, geçmişinin imgesine bakmakla Fransa büyük bir tehlikeye atıyor kendini. Düşüncemi daha doğru ve elden geldiğince ölçüllükle anlatabilmek için şöyle diyeceğim. Fransa'da geleneği sürdüren ve kendilerine bir yabancı istilası gibi gelen şeylere karşı çıkıp tepki gösteren tutucu kişilerin bulunması iyidir. Ama onlara yaşama hakkı veren işte bu yeni katkı değil mi? Ve bu katkı olmasa Fransız kültürü çok geçmeden boş bir biçimden, donup kalmış bir kalıptan başka bir şey olmayacaktır. Bu tutucu kişiler Fransız dehası üzerine ne biliyorlar acaba? Geçmişte ola geldiği şey bir yana, biz ne biliyoruz? Ulusçuluk duygusuyla kilise tıpatıp birbirine benziyor. Diyeceğim tutucu kişiler, dehalar karşısında çoğu kere kilisenin ermişlere davrandığı gibi davranıyor. Bu ermişlerin pek çoğu başlangıçta işte o gelenek denen şey adına itilmiş, geri çevrilmiş, yatsınmıştır. Ve sonradan aynı kimseler bu geleneğin belli başlı kilit taşları olmuştur. Zihinsel kısıtlayıcılık, koruyuculuk konusundaki düşüncemi sık sık belirtmişimdir. Bunun büyük bir tehlike taşıdığına inanıyorum. Ama zekanın ulusal niteliklerinden arıtılması savının taşıdığı tehlikenin de daha az olmadığı kanısındayım. Bunu söylerken aynı zamanda Dostoyevski'nin düşüncesini de dile getiriyorum. Onun kadar sıkı sıkıya Rus ve onun kadar da evrensel Avrupalı olan yazar yoktur. Bu denli sıkı sıkıya Rus olmasaydı böylesine geniş anlamda insan da olamazdı. Her birimizi böylesine etkileyemezdi. Kendisi için Avrupalı koca Rus diyordu ve delikanlı da Versilov'a şöyle dedirtiyordu. Çünkü Rus düşüncesinde zıtlıklar bir araya gelmektedir. O zamanlar kim inanırdı böyle bir düşünceye? Tek başıma dolanıp duruyordum. Ben derken kişi olarak kendimden değil, Rus düşüncesinden söz ediyorum. Oralarda küfür ve şaşmaz bir mantık vardı. Oralarda bir Fransız yalnız Fransız, bir Alman yalnız bir Almandı. Hem de tarihlerinin herhangi bir çağdakinden daha büyük ölçüde. Bu yüzden bir Fransız Fransa'ya, bir Alman da Almanya'sına hiç bu kadar kötülük etmemişti. Bütün Avrupa'da tek bir Avrupalı yoktu. Bu kundakçılara Tullie'de çıkardıkları yangının bir suç olduğunu söyleyebilecek bir ben vardım. Tutuculara göre ne mantıklıydı bu suç? Biricik Avrupalı bendim. Yalnız bir daha yineleyeyim ki kendimden değil Rus düşüncesinden söz ediyorum. Delikanlı sayfa 509. Ve daha ileride şunları okuruz. Avrupa o soylu Fransız, İngiliz ve Almanları yaratabilmiş ama geleceğin insanı konusunda henüz bir şey bilmiyor. Ve bana öyle geliyor ki henüz bir şey bilmek de istemiyor. Ve bu anlaşılması kolay bir şey. Özgür değil onlar. Oysa biz özgürüz. Ben bile içimdeki Rus tedirginliğiyle daha bir özgürdüm Avrupa'da. Şuna dikkat et dostum. Her Fransız hiç kuşkusuz Fransa'dan başka bütün insanlığa da yararlı olabilir. Yeter ki titizlikle Fransız olarak kalsın. İngiliz için, Alman için de durum aynı. Rus'a gelince o da daha bugünden yani kesim biçimini almazdan çok önce bile ne denli Rus olursa o kadar çok Avrupalı olacaktır. Bizim ulusal kişiliğimiz, kendiliğimiz buradadır işte. Adı geçen yapıt sayfa 511. Ama bunun yanında Dostoyevski'nin bir ülkeyi aşırı şekilde Avrupalılaştırmanın taşıdığı tehlikeyi ne derece bilinçli olarak sezdiğini göstermek için size Ecinliler'deki şu ilginç bölümü okumak istiyorum. Ecinliler 1, sayfa 274-76. Öteden beri bilim ve akıl toplumların yaşamında ancak ikinci derecede rol oynamıştır ve bundan böyle de durum aynı olacaktır. Uluslar çıkış noktası bilinmeyen ve açıklanamayan büyük bir güç yardımıyla oluşmaktadır. Bu güç bir sonuca varmak konusunda duyulan doymak bilmez arzudur. Bu arzu aynı zamanda varılacak ereği yatsımaktadır da. Bu bir ulusun sürekli olarak yorulmadan kendi varlığını olumlaması ve ölümü yatsıyışıdır. Kutsal kitabın deyimiyle yaşam kaynağı, kıyametin koruyacağını önceden haber verdiği akarsular, düşünürlerin sanat ya da ahlak ilkesi, en yalın deyimiyle söylersek Tanrı'nın araştırılması bu. Her toplumda, varoluşun her çağında, her türlü ulusal hareketin ereği Tanrı'nın, kendi Tanrısının gerçek diye inandığı kendi Tanrısının araştırılmasıdır. Tanrı bir toplumun başlangıcından bitimine dek bütünüyle ortaya koyduğu bireşimli kişiliğidir. Bütün toplumların ya da içlerinden birçoğunun aynı Tanrı'ya tapmada birleştiği görülmemiştir daha. Her zaman her toplumun kendine özgüdür taptığı şey. Tapma biçimleri genelleşmeye başladı mı ulusların sonu yakın demektir. Tanrılar yerli niteliklerini yitirdiler mi ölüp giderler ve onlarla birlikte uluslar da. Bir ulus güçlü olduğu oranda tanrısı da öteki tanrılardan başkadır. Dinsiz, yani bir iyilik ve kötülük kavramı bulunmayan ulus görülmemiştir yeryüzünde. Her ulus bu sözcükleri kendine göre anlar. İyilik ve kötülük kavramları birkaç ulusta aynı biçimde anlaşılmaya başladı mı bu uluslar ölür gider. Hatta iyilikle kötülük arasındaki ayrım bile ortadan kalkmaya ve yok olmaya başlar. Büyük okyanus adalarında oturan halk kırılıp ölüyor. Çünkü davranışlarına yön verecek bir fikirler toplamına, iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak ortak bir ölçüye sahip değil. Reclus, Geography 14, sayfa 931. Pek emin değilim, dedi Stavrogin. Düşüncelerimi tutkuyla dinlediniz ve sonra onları işinize geldiği gibi değiştirdiniz. Daha şimdiden şurası açıkça belli ki sizin için Tanrı sıradan bir ulus niteliğine indirgenebiliyor. Kullandığı dilden çok, yüzünün o anda aldığı biçime şaşıran Stavrogin, daha büyük bir dikkatle Şatof'u gözlemeye başladı. Ulusun bir niteliği gibi görerek Tanrı'yı değerden mi düşürüyorum, diye bağırdı Şatof. Tersine, halkı Tanrı'ya kadar yüceltiyorum. Ne zaman başka türlü oldu ki zaten? Halk Tanrı'nın vücudu demektir. Bir ulus ancak kendine özgü bir tanrısı bulunduğu ve bütün öteki tanrıları yatsıdığı zaman ulus adını alabilir. Kendi tanrısıyla bütün öteki yabancı tanrıları dünyadan kovmayı umduğu sürece ulus adına layıktır. Bütün büyük ulusların ya da hiç değilse tarihte yer etmiş, insanlığın başına geçmiş ulusların hepsinin inancı böyle olmuştur. Bir olguya karşı çıkmanın ne anlamı var? Yahudiler yalnızca sahici tanrıyı beklemek için yaşadılar ve sahici tanrıyı bıraktılar dünyaya. Eski Yunanlılar doğayı tanrılaştırdılar ve dünyaya kendi dinlerini, yani düşün bilimle sanatı bıraktılar. Roma devlet içinde halkı tanrılaştırdı ve çağdaş uluslara devleti bıraktı. Fransa o uzun tarihi boyunca kendi Romalı tanrı kavramını cisimlendirip geliştirmekten başka bir şey yapmadı. Eğer büyük bir ulus doğrunun yalnızca kendisinde bulunduğuna inanmıyorsa, eğer evreni kendi doğrusuyla yeniden canlandırmak ve kurtarmak işinin yalnızca kendisine düştüğüne inanmıyorsa, daha o anda büyük ulus olma niteliği yok olur ve ulus budunsal bir madde oluverir. Gerçekten büyük hiçbir ulus insanlık içinde ikinci derece bir rolle yetinemez. Mutlaka birinci rol onun olmalıdır. Bu kanıdan vazgeçen ulus var olmaktan vazgeçiyor demektir. Ve bir de bu sözlerin gerekli sonucuymuş gibi duran, ayrıca önceki sözlerin sonucu olarak görülebilecek Stavrogin'in şu düşüncesi: eğer insanın yurduna bağlılığı kalmadıysa artık tanrısı da yoktur. Dostoyevski bugün ne düşünürdü acaba tanrısızlaştırılmış Rusya ile Rus halkı için? Hiç kuşkusuz bunu akla getirmek acı bir şey. Bugünkü acı yıkımı önceden görüyor, sezinleyebiliyor muydu acaba? Edirne'lerde yavaş yavaş oluşan Bolşevikliği bütünüyle görürüz. Şigalev'in dizgesini açıklayışına ve açıklamasının sonundaki şu itirafına kulak vermek yeter. Kendi verilerim arasında aklım karıştı ve vardığım sonuç başlangıçta söylediklerimle çelişti. Sınırsız özgürlükten yola çıktım, sınırsız zorbalığa vardım. Edirne'liler 2, sayfa 74. Şimdi de şu korkunç Pierre Verhovenski'yi dinleyelim. Bu şimdiye dek dünyanın görmediği bir düzensizlik, bir allak bullak oluş olacak. Rusya karanlıklar içinde ve eski tanrısı için gözyaşı dökecek. Adı geçen yapıt 2, sayfa 97. Romanlarındaki ya da yazılarındaki kişilerin düşüncelerini bir yazara mal etmek, dürüstlüğe aykırı bir davranış değilse bile tedbirsizliktir. Ama Dostoyevski'nin düşüncesinin bütün bu kişiler aracılığıyla dile geldiğini ve Dostoyevski'nin pek önem verdiği bir doğruyu çoğu kere en önemsiz kişi aracılığıyla ortaya koyduğunu biliyoruz. Ebedi Kocada'daki ikinci derecede kişilerden biri aracılığıyla Rus hastalığı adını verdiği şeyden söz eden ve şunları söyleyen de kendisi değil mi? Benim görüşüme göre zamanımızda kime saygı besleyeceğimizi bilmiyoruz Rusya'da. Ve şunu kabul edin ki kime saygı duyacağını bilememek bir çağ için korkunç bir yıkımdır. Doğru değil mi? Ebedi Koca, sayfa 177. Çok iyi biliyorum ki Rusya'nın bugün içinde çırpındığı karanlıklarda bile Dostoyevski umudunu kesmeyecekti. Belki de ki bu düşünce romanlarında ve yazışmalarında ortaya sık sık çıkmaktadır, Rusya'nın Krilov gibi kendini harcadığını ve bu özverinin belki Avrupa'ya insanlığın geri kalan kesimine yarayacağını düşünecekti. 15. ayrımın sonu, sayfa 148.